İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 17. dizin sayfa 370, 17. bölüm. Zülfü Bey'in kafası kızmıştı. Bütün bunları hep zengin eden kimdi? Kim olacak? Zülfü Bey'di. O muallim Rüstem'e, o taşkın beye, Molla Duran'a, bütün bu toprakları babalarından, dedelerinden kalmışçasına tapulayan kimdi? Kim olacak? O beceriksizlere kalsa bu her karışı kan eden topraklar şimdi hazinenindi. Ya da buralı olmayan, bu kasabanın adını bile bilmeyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarınındı. Zülfü Bey'in bu kasabada toprak vermediği bir kimse kalmamıştı. Şimdi her birisi bir devlet toprağı kadar topraklara konmuşlardı. Hem de dünyanın bereketli topraklarına. Ya Arif Sahin Bey? O çiftlikleri nereden nasıl almıştı? Cem An 28 bin dönüm eden çiftlikleri. Şimdi de kıç atıyor. Bütün kasaba can telaşındayken o Ankara'da yan gelmiş yatıyor. Suyun gözünü tutmuş dev gibi can telaşında olan kişilerin feryadu figanlarını büyüklere ulaştırmıyordu. Alsın da o şimdi, görsün de o. Küssündü bu kasabaya. Küssündü canını, malını, her şeyini borçlu olduğu Zülfü'ye. Uğramasındı bakalım buraya. Kardeşi Zülfü burada kan içinde yüzerken, İnce Mehmet'in Toroslardan bıraktığı kan seli içinde o burada boğulmak üzereyken. Şimdi ya gelecek Zülfü'nün eline ayağına kapanacak ya da eskisinden kötü durumlara düşecekti. Zaten dillere düşmüştü. Onun Mustafa Kemal Paşa'yı İngilizlerle Fransızlarla birleşerek öldüreceğini bu havada duymayan bilmeyen kalmamıştı. Bir haberin şuyu'u vukuundan beterdir. Bunu kimse bilmezse bile feleğin çemberinden geçmiş Arif Sahin Bey bilirdi. Kendisine arkasındaki onu tutan paşaya çok güveniyordu ama iş can pazarına gelince ne kardeş kalırdı, ne ana, ne de arkadaş. Hele bu dedikodular bir Ankara'ya ulaşsın, bir de paşanın kulağına gitsin de hele, işte o zaman hiçbir şey para etmez. Onu bunca belalardan kurtarmış Zülfü'nün feraseti bile bir işe yaramazdı. İş can oyununa gelince üstelik baştaki tek adam için kuşkular bin misli, on bin misli büyürdü. Gene de onu durum bu hale gelmeden Zülfü az bir zararla kurtaracaktı. Zülfü günlerdir uyumuyor, kafasındaki bütün tilkileri seferber etmiş düşünüyor. Arif Sahin Bey'i kasabaya getirmenin, bu İnce Mehmet olayına el koymasının bir yolunu arıyordu. İnce Mehmet onu can evinden vurmalıydı ki, onu bu Çukurova'ya rezil-i rüsvay etmeliydi ki, can korkusu, ün korkusu nedir o zaman anlasın. Taşkın Bey'in evinde çok gizli bir toplantıdaydılar. Bu toplantıdan ne kaymakamın, ne savcının, yargıcı, ne de belediye başkanının haberi vardı. Hiçbir zaman da burada toplanmış bu beş kişiden başka kimsenin haberi olmayacaktı. Odada Zülfü, Taşkın Bey'den başka muallim Rüstem Bey, Molla Duran Efendi ve Murtaza Ağa vardı. Vakit sabahın üçüydü ve girişecekleri eylem üstüne %100 anlaşmışlar. Bu eylem gerçekleştikten sonra da eylemi kimin gerçekleştirdiği üstüne hiçbir zaman, hiçbir kimseye bir tek sözcük bile sızdırılmayacağı üstüne avrat boşayarak Kur'an'a el basmışlardı. 3 gün önce Zülfü Bey'in çiftlikten getirterek hiçbir şey söylemediği eski eşkıya, İnce Mehmet'in en iyi arkadaşı, İnce Mehmet'i öldürtmek için zorladıkları Uzun Cabbar aşağıda bekliyordu. Onu çağırttılar. Uzun Cabbar yüzü kapkara kesilmiş, sakalları uzamış, ellerini nereye koyacağını bilemeden 2 büklüm odaya girdi. Hep birden ayağa kalkarak onu koltuğa buyur ettiler, kahve söylediler. Uzun Cabbar nereye koyacağını bilemediği ellerini dizlerinin üstüne koydu. Karanlıktan bol ışığa çıkmışçasına gözlerini kırpıştırıyor, karşısındakileri görmüyordu. Kahve söylediler, kahve gelinceye kadar hiçbir söze varmadılar. Uzun Cabbar bu arada gözlerini kırpıştırdıkça kırpıştırıyor, ellerini bütün gücüyle dizlerine bastırıyor, eti kemikleşecek kadar kasılıyordu. Kahve geldi, Cabbar kahveye uzandı, eli öylesine titriyordu ki fincanı alamadı. Murtaza Ağa imdadına yetişip fincanı aldı, onun önüne çektiği sehpaya koydu. ''Evet Cabbar Ağa'' dedi Zülfü Bey, ''bu gece yarısı buraya toplandık ki senden büyük bir dileğimiz var.'' Yapamam, İnce Mehmet'i öldüremem diye karşı koydu Cabbar, kendisinden beklenmeyen bir canlanmayla. İnce Mehmet'i, Mehmet'i kimse de, hiç kimse de öldüremez bundan sonra. Dileğimiz o değil, bu başka, başka diye yumuşacık bir sesle konuştu Zülfü Bey, İnce Mehmet işi değil. Cabbar onu duymuyordu. Ona Anacık Sultan tılsımlı gömleği de verdi, atı da dirildi de onu da kırklar yediler, aldılar götürdüler. Ona kurşun geçmez bundan sonra, onu su boğmaz, ateş yakmaz. Tılsımlı gömleği duymadınız mı?
Duyduk dedi Zülfü.
Öyleyse benim yakamı bırakın. Bırakmazsanız şurada şimdi çekin tabancalarınızı, beni öldürün. Ayaklarınızın altını öpeyim, beni öldürün. Çocuklarımı da öldürün ama ben İnce Mehmet'i, öz bir arkadaşımı öldürebilsem bile öldüremem. Kendimi öldürür de o Allah'ın ermişini, kurşuna dizilen atı bile dirilen kutlu kişiyi öldürüp de kıyamete kadar cehennemde yanamam.
Dur, senden istediğimiz İnce Mehmet değil diye omuzlarından tuttu. İyice sarstı Murtaza. Kendine gel.
Onu öldürse öldürse Bayramoğlu öldürür. Öldürebilir. O da öldürebilirse. Çünkü neyim, Bayramoğlu bunca nama, üne, adamlığa susamıştır. Dayanamaz o. İnce Mehmet gibi kendinden üstün ermiş bir eşkıyayı öldürüp yeniden nama, şana kavuşmak ister. Ben bilirim eski eşkıyaları. Onlar ölürler giderler de içlerindeki kurt ölmez.
Doğrusun, ölmez dedi tok sesiyle Taşkın Bey. Çok dingin, güvenli. Sesini biraz daha yükseltti. Murtaza Ağa Cabbar'ı omuzlarından tutmuş daha sarsıyor. Öbürü de can telaşıyla durmadan çırpınarak Murtaza'yı aldırmadan onları kandırmaya uğraşarak konuşuyordu. Biz de İnce Mehmet'i öldürmeye Bayramoğlu'nu yollayacağız.
Ne? Diye şaşkınlıkla kendine geldi Cabbar.
Biz İnce Mehmet'i öldürmeye yarın öbür gün Bayramoğlu'nu yolluyoruz.
Cabbar bu sefer Bayramoğlu'nu övmeye koyuldu. Onun nişancılığını, yiğitliğini, Köroğlu'ndan kurnaz bir eşkıya olduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Coşmuş, kendinden geçmiş, ağzı dili kuruyarak bu hiç konuşmaz adam bir destancı akıcılığıyla Bayramoğlu üstüne neler neler anlatmıyordu. İnce Mehmet tılsımlı gömleği giydi ya, yıldırım taşını, taşlı mührü taktı ya. Belli olmaz, Bayramoğlu'dur bu. Onun da tılsımlı gömleği, mührü, yıldırım taşı vardır belki. Belki de onun tılsımı İnce Mehmet'in tılsımına baskın çıkar.
Baskın çıkacak diye bağırdı Murtaza. Şimdi bizim senden istediğimiz.
Ben Bayramoğlu çetesine de girmem. İnce Mehmet'i takibe gitmem.
Senden bunu da istemiyoruz.
Ne istemiyor musunuz? Diye sevinçle ayağa fırladı Cabbar. Önce vardı Zülfü'nün, sonra Taşkın Bey'in ötekilerin elini öptü. Odada ne diye sevinçten dört dönüyor, ne yapacağını bilmiyordu. Murtaza gitti, uzun boyuyla ortada kala kalmış adamı omuzlarından tuttu, getirdi yerine oturttu sevecen bir sesle.
Sakinleş azıcık kardeş dedi, bak sana biz ne söyleyeceğiz. Sevincinden bu sefer dört köşe olacaksın da yerinden kalkamayacaksın. Hele bir kahve iç, hele azıcık kendine gel.
Dışarıya çıktı, bir kahve daha söyledi. Cabbar'ı orada kendi halinde bırakıp onunla hiç uğraşmadılar. Kendi aralarında havadan sudan her sözcüğe gülerek konuşmaya başladılar. Bu sefer genç kız gümüş tepside altı kahve getirdi ve önce Cabbar'a uzattı. Cabbar eli titremeden kahveyi aldı, höpürdeterek odayı höpürtüye boğarak içmeye başladı. Kendine iyice geldiği iki elini rahatça dizlerinin üstüne koyup gözlerini çok saygılı karşı pencereye dikmesinden anlaşıldı.
Senden istediğimiz şu, iyi dinle.
Zülfü Bey sözcüklerin üstüne basa basa konuşuyordu. Buyur beyim, emrin baş üstüne beyim. Sizin hepinize canım kurban olsun beyim. Ne buyurursanız yaparım beyim. Ölüme derseniz ölüme hemen koşarım beyim.
Yanına güvendiğin iki üç, ne kadar istersen o kadar kişi alacaksın.
Alırım beyim.
Hepsini biz donatacağız. En yenisinden hiç el değmemiş Alaman filintaları vereceğiz elinize. İstediğiniz kadar da cephane. Altınıza da uzun yayladan getirtilmiş birer soylu at.
Bineriz beyim.
Sana tarla, para, ne istersen.
Tarla isterim beyim.
İşte siz böyle donandıktan sonra Arif Saim Bey'in çiftliğine gidecek, o çiftliği soyacaksınız.
Soyarız beyim.
Cabbar beni iyi dinle. Arif Saim Bey dedim, iyi duydun mu? Onun kim olduğunu sen biliyor musun?
Bilirim beyim.
Nereden biliyorsun?
O af çıkardı bize. Hani sizin hepinizden büyük olan. Sizin hepinizin ödü ondan kopar beyim. Onu görünce sizin hepiniz kaçacak delik ararsınız.
Gülüştüler. Ararız Cabbar.
Hani Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın yanında oturur. Herkes ondan korkar. Vali bile.
Sen ondan korkmaz mısın?
Korkarım beyim.
Bu kadar korktuğun adamın çiftliğini nasıl soyacaksın?
Yalnız çiftliğini değil, arkamda siz olduktan sonra kendisini de otomobilini yolda durdur soyarım beyim.
Bunu sızıltısız, gürültüsüz yapabilir misin?
Yağdan kıl çekercesine beceririm beyim.
Korkmadan.
Ölümden öte yol gitmez beyim.
Onun bir kahyası var, Hacı Ali Çavuş.
Tanırım beyim, hani köyün ortasında altı kişi öldürdü de Arif Saim Bey onu bir gün bile hapiste yatırmadıydı ya, o işte beyim.
Arif Saim Bey onu canı gibi sever.
Bilirim beyim.
İşte onu da öldüreceksin.
Cabbar'ın sevindiği yüzünün ışımasından belli oldu.
Öldürürüm beyim. Çok yiğit, attığını vurur. Öyle postu kolay kolay deldirmez bir kişidir.
Delerim beyim.
Oldu, şimdi en mühim işe geliyoruz.
Kıymeti yok beyim.
Öyleyse beni iyi dinle.
İyi dinliyorum. Canı yürekten dinliyorum beyim.
Arif Saim Bey'in bir babası var, şişman bir adam.
Onu da tanırım beyim. Öldürürüm beyim.
Onu öldürmeyeceksin.
Öldürmem beyim.
Onun göğsünde altın bir saati var, güzel bir saat.
Çok gördüm beyim.
Nerede gördün ki?
Ben dağdan aşağı inince o çiftlikte ırgatlık ettim beyim. Her sabah beyim, biz işe başlamadan bunca ırgat birerle kol onun önünden geçer, teker teker elini öperdik.
Bir elinde de o altın saati hep tutardı beyim. O saati gece gündüz hiç elinden düşürmezdi. Bakardı bakardı beyim. Söylediklerine göre beyim, o bir okka gelen altın köstekli saati ona Mustafa Kemal Paşa yadigar etmiş beyim. İşte o saati de alacaksın.
Alır sana getiririm beyim.
Sende kalacak, senin olacak o saat.
Benim olacak.
Onu öyle bir yere saklarım ki şeytan da bulamaz beyim. Haydi sen şimdi çiftliğe git, ben de yarın öbür gün gelirim.
Baş üstüne beyim. Murtaza elini iç cebine soktu, cüzdanını çıkardı.
Ona kalınca bir deste para uzattı. Cabbar aldı paraları koynuna soktu, çıktı gitti. Oradakiler o gittikten sonra sabaha kadar konuştular, tartıştılar. Zülfü'nün bu buluşu dahiyaneydi. Arif Saim artık İnce Mehmet'i ciddiye almasındı, orduyu Toraslara çekmesindi bakalım. Bu işin hiç de bir tehlikesi yoktu, en küçük bile. Cabbar yakalansa vurulsa bile hiçbir tehlikesi yoktu. Herkes bütün bölge biliyordu ki Cabbar İnce Mehmet'in en yakın arkadaşıydı. Çiftliğinin soyulması, babasının sakalına tükürülmesi, bunu da Cabbar'dan isteyecekti. Dahası Cabbar babayı soyarken ben İnce Mehmet'im de diyecekti. Der mi? Derdi. Hacı Ali Çavuş'un öldürülmesi belki ona ölüm darbesi olmayacaktı. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın ona yadigari saatinin İnce Mehmet'in bir eşya parçasının eline geçmesi onu kahrından öldürecekti. Cabbar'ın çiftliği basmayı kabul etmesinden birkaç gün sonra Amber Bey olayı patlak verdi ki kasaba ağaları sevinçlerinden dört köşe oldular. Bugünlerde Allah onlara yardım ediyor, diledikleri her şey oluyordu. Amber Bey bu kasabanın en çok sevdiği, hilafsız saydığı bir kişiydi. Kozanoğlu başkaldırmasına katılmış, Kozanoğlu Ahmet Paşa teslim olduğu halde teslim olup boyun eğmemiş, Sumbaslı aşiretinin beyinin büyük torunuydu. Dedesi ölünceye kadar dağda kalmış, türbesi Türkmenlerin kutsal bir ziyaret yeri olmuştu. Onun için dedesinden dolayı en sevilen boy Sumbaslı boyu, Türkmen'de en sayılan boy Sumbaslı, en sayılan beyler de Sumbaslı beyleriydi. Babası öldüğünde Amber Bey genç, yakışıklı, çimeni, yeşil gözlü bir delikanlıydı. Ve babası ölmeden biraz önce oğullarını başına çağırmış, beylik mührünü ona vermişti. Mührü eline alan Amber Bey ağlamaya başlamış, ''Baba beni bağışla, ben beylik yapamam, ben fakir fıkaradan vergi alamam, ben onlara zulmedemem.'' demişti. ''Senden hiçbir şey istemiyorum, şu aşağıdaki değirmenin tozcuğunu bana verirsen beni çok sevindirirsin.'' Can çekişen babasının onunla tartışacak hali kalmamıştı. Onun elindeki mührü aldı, yanında aç kurtlar gibi bekleyen küçük kardeşine verdi. Bundan sonra da Amber Bey sabahtan akşamlara kadar unlara bulanarak tek başına öğüttüğü buğdaylardan, arpalardan aldığı küçük bir yüzdeyle yaşamını sürmüştü. Eğer değirmenini sel alıp götürmeseydi gelip kasabaya yerleşecek değildi. Değirmenin altında küçük bir nar bahçesi, küçük bir bostanı vardı. Bey olan kardeşi bunları onun elinden almamış, ona beyliği bağışlayan Amber Bey'e bütün mala mülke ortak oldukları halde ancak bu bir avuç toprağı vermişti. Amber Ağa ise bundan dolayı en küçük bir öfkeye kapılmamış, topraklarını gasp etmiş zalim kardeş hakkında kötü bir tek sözcük bile söylememişti. O hiç kimse için kötü konuşmazdı ya, kardeşine kendisini beylik derdinden kurtardığı için minnet duyuyordu. Bahçesindeki narları, incirleri, asmaları aşılıyor, yakın yörelerden aşılar, değerli fidanlar getirterek en büyük pembe narları, en tatlı incirleri, görülmemiş büyüklükteki üzüm salkımlarını o yetiştiriyordu. Bostandaki domatesler, patlıcanlar, biberler, kavunlar, karpuzlar ta zemheriye kadar sürüyordu. Her sabah eşeğini bahçesinin bostanının ürünleriyle yüklüyor kasaba pazarına getiriyordu. Getirir getirmez de ürünleri göz açıp kapayıncaya kadar satılıp bitiyordu. Bu yüzden de evini, karısını, çocuklarını Romalılardan kalma eski kilisenin yanında bulduğu bir arsaya yaptırdığı huğa taşımıştı. Huğun üstü ot, duvarları kalın çitli ama tertemiz, gıcır gıcırdı. Huğun küçük avlusundan iri güller, reyhanlar, mavi sarmaşıklar, kadife çiçekleri yaz kış eksik olmazdı. Savaş başlayıp da kasaba algı birbirine düşünce, ortalık karışıp da herkes Müslüman Ermeni diye ikiye ayrılınca, göç etmekte olan Ermeniler Amber Ağa'ya başvurmak zorunda kaldılar. Kasabada 3 mahalle Ermeni vardı. Kasabanın çoğunluk esnafı, demircisi, ayakkabıcısı, çiftlik sahipleri, zenginleri onlardandı. Ve Ermeniler Amber Bey'i yakından tanıyorlar, ona gözleri gibi güveniyorlardı. Altınlarını, mücevherlerini, yolda başımıza neyin geleceği, neyin gelmeyeceği belli değildir diyerek ona emanet bıraktılar. Savaş bittikten sonra onlar kasabaya döndükten sonra geri almak üzere. Doğrusu da bu ya, onlar dönünce paralarının bir tamam ellerinde olacağını, bu paraları hiç kimsenin Amber Ağa'nın elinden alamayacağını biliyorlardı.
Ermeniler gittikten hemen sonra bütün servetlerini Amber Bey'e bıraktıkları duyuldu. Ama Amber Bey'in yaşamında hiçbir değişiklik olmadı. Gene her gün bahçesinden, bostanından ürünlerini taşıdı. Gene göz açıp kapayıncaya kadar ürünlerini sattı bitirdi. Yalnız küçücük huğundan çıkıp Ermeni komşusu Artin'in ona yalvar yakar oturmasını istediği konağına taşındı. Artin dönmeyince de kimse de onun bu evden çıkmasını istemedi. Zülfü Bey de hazineye kalmış bu konağı açık arttırmaya çıkarttı. Kasabadan kimse Amber Bey'in karşısına çıkıp da pey sürmedi. Ve böylece çok ucuza bu konak Amber Bey'in oldu. Birkaç gün öncesine kadar Amber Bey'in alçak gönüllü yaşamı tek düze sürdü gitti. Kasabadaki birçok kişi Ermenileri de onların Amber Bey'deki servetlerini de unutmuş gitmişlerdi. Gece yarısı Amber Bey'in kapısı çalındı. Yıllardır bu vakitlerde onun kapısını hiç kimse çalmamıştı. Kapıyı kendi açtı. Karşısında başları kırmızı fesli eşkıyaları görünce hiç şaşırmadı, korkmadı. İkircik geçirmeden, ''Buyurun ağalar'' dedi, ''hoş gelip safalar getirmişsiniz.'' Eşkıyalar içeriye girdiler. Bir ikisi dışarıda kapının önünde kaldı. Yukarı çıkıp Amber Bey'in gösterdiği sedire oturdular. ''Bu İnce Mehmet'' dedi Ferhat Hoca. ''Sen de Ferhat Hoca olacaksın'' dedi Amber Bey. ''Benim'' dedi Ferhat Hoca. ''Allah bugünü de bana nasip etti.'' diye ellerini havaya açtı sevinerek Amber Bey. ''Bana deselerdi ki Allah'tan bir tek şey iste Amber, hemen isteğin yerine getirilecek. Ben İnce Mehmet'i görmek istediğimi söylerdim. Bir kahve, aç mısınız, tok musunuz?'' Hoca sert, ''istemez'' dedi, sesi bozuktu. Mehmet utancından terlemeye başlamıştı. ''Yemek, şerbet?'' ''İstemez.'' ''Neden canım, Tanrı misafirisiniz?'' ''İstemez.'' Hocanın sesi titriyor, gittikçe sertleşiyordu. ''Neden canım?'' ''Biz seni soymaya, Ermenilerin sana bıraktıkları emanetleri almaya geldik.'' ''O da bir şey mi?'' diye sevinç içinde güldü Amber Bey. ''Ben de sizi bekliyordum, sizin gibi iyiliksever kişiler. Allah sizi inandırsın, o gün bugündür, ben bu paraları ne yapacağımı bilmiyordum. Ben ölünceye kadar bu paraya ne ben ne de kimse dokunamazdı. Ya ben öldükten sonra ne olacaktı? Gece demiyor, gündüz demiyor, bunu düşünüyor, bir türlü de içinden çıkamıyordum. Sizin gibi de dağıtamazdım ya, iyi ki geldiniz, geldiniz de beni bu dertten kurtardınız.'' Sevinç içinde kalmış şakıyordu Amber Bey. ''Şimdi bana bir adam verin. Kasım sen git.'' Mehmet başını yere dikmiş, hiç kimsenin yüzüne bakamıyor, zırıl zırıl da durmadan terliyordu. Amber Bey öteki odaya girdi, bir lamba alarak çıktı, merdivenleri indi. Kasım da arkasında aşağıda bir kapı açtı, bir daha. Yerdeki mermer taşı gösterdi. Odanın tabanı hep mermer döşeliydi. Bu taşın ortasında kalın mor bir çizgi vardı. ''Bu taşı kaldır.'' Kasım çalıştı, çabaladı, kaldıramadı. ''Bir kişi daha gelsin aşağıya.'' Ferhat Hoca kendi indi. ''Buyur Amber Bey. Bu eve girdiğimizin gecesi altınları buraya gömmüş, bu taşı da üstüne koymuştum. Size bir kazma bulayım.'' Arkasına döndü. Kazmalar, kürekler, beller üst üste yığılı orada duruyordu. ''Alın şu kazmayı, daha kolay olur.'' Kasım'la hoca uzunca bir süre çalıştıktan sonra taşı yerinden söktüler. ''Toprağı dışarıya atın.'' Kasım bir kürek aldı, Amber Bey lambayı tutuyordu. ''O kadar derinde değil, ellerinizle daha kolay olur.'' Biraz sonra ortaya bir su testisinden az büyük bir küp çıktı. Küpün ağzı çamurla sıvanmıştı. ''Yukarıya.'' Amber Bey önde, ötekiler arkada yukarıya çıktılar. Amber Bey durmadan gülüyor. ''Allah sizden bin razı olsun. Geldiniz de beni bu işkenceden kurtardınız. İyi ki, iyi ki.'' diyordu. Kasım getirdi küpü sedirin üstüne koydu. ''Ağzını sökün.'' Hoca hançeriyle çamurları söktü. ''Şimdi şuraya kilimin üstüne dökün bakalım hocam şunu.'' Hoca küpü çevirince altınlar, değerli taşlı gerdanlıklar, bilezikler, yüzükler büyüyecek bir yığın oluşturdu kilimin üstünde. Hiçbirisi bu kadar çok altını bir arada görmemişti. Gözleri fal taşı gibi açılarak lalü epkem baka kaldılar. Sonunda gene hoca konuştu. ''Hepsini bize mi veriyorsun?'' ''Hepsi sizin.'' ''Olmaz'' dedi Ferhat Hoca. Olurdu olmazdı diye aralarında sert bir tartışmaya giriştiler. Hoca baktı ki olmayacak, yığından yakut bir yüzük aldı, ona uzattı. ''Bari bunu al.'' ''Olmaz.'' ''Bunların bu kadar bekçiliğini yaptın, bu da bekçilik hakkı.'' ''Olmaz.'' ''Olur.'' diye kızdı Ferhat Hoca. ''Ne inatçı bir adammışsın sen.'' Mehmet'e döndü. ''Haydi biz gidelim, o bu yüzüğü almazsa biz de bu altınları almayız. Haydi kalkın gidiyoruz.'' Önce Mehmet, sonra ötekiler ayağa kalktılar. Amber Bey güldü. ''Oturun'' dedi. ''Alıyorum. Alıyor. Ferhat Hoca'ya bunu teslim ediyorum. Babası Sarıkamış'ta kalmış bir kıza versin.'' ''Sen kendi elinle ver öyleyse.'' ''Peki, ver yüzüğü. İyi akıl. Ben kendi elimle vereceğim. Davut Çavuş'un kızına.'' Amber Bey aldı, yüzüğü cebine koydu. Kahveler geldi, höpürdeterek içtiler. Amber Bey'i derin bir düşünce almış, hiç konuşmuyordu. ''Çok düşünüyorsun bey. Yoksa bir derdin mi var?''
Bir adamın evine İnce Mehmet gibi birisi gelmişse onun ne derdi olur hey oğul? Ama bir derdim var. Söyle, elimizden gelirse her dileğini yerine getirelim. İstersen kardeşini soyalım. Onu soymayın. Onun Allah zaten belasını babamız öldüğü gün verdi. Benim derdim başka. Nedir? Şimdi siz geldiniz. Benim 21 yıldır sakladığım komşuların emanetlerini elimden aldınız. Bu emanetlerin bende olduğunu herkes biliyor. Bunları benden sizin aldığınızı millete nasıl söylerim de onları nasıl inandırırım? Benim derdim bu.
Söylersin. İnanmazlar. Evini bastık işte.
Kim gördü?
Seni öldürelim mi diye sordu Ferhat Hoca.
İnsanlığım lekeleneceğine beni öldürün. İnsanların insanlara güveni kalmayacağına, bu dünyada güvenilir bir insanın bile olmayacağına insanların inanması, insanlığın ölümü demektir. Ben buna sebep olacaksam ölmem daha iyidir. Haydi bir şey yapın öyleyse.
Korkma Amber Bey, istediğini yapacağız dedi, ayağa kalktı Mehmet. O küçücük adam Amber Bey'in gözünde büyüdü, uzadı, devleşti. Demek İnce Mehmet dedikleri İnce Mehmet bu imişliği içinden geçirdi.
Azıcık durun, bekleyin diye de içeriye koştu. İçeride kadınlar, çocuklar büyümüş, korkmuş gözlerle onu karşıladılar. Şu benim babamdan kalan halı heybeyi verin dedi. Heybeyi aldı, yanlarına geldi. Al bunu İnce Mehmet dedi. Babamdan kalan evimdeki tek şey buydu. Bunu da sana veriyorum. Her şey layığını bulmalı. Dedem de babam da yiğit insanlardı. Dünya teslim oldu da Kozanoğlu Osmanlı'ya teslim oldu da onlar olmadı. Alın emanetleri bunun içine doldurun. Emanetler yerlerini bulacak, heybe de buldu. Şimdi artık gözüm açık gitmeyeceğim öbür dünyaya. Allah sizden razı olsun.
Temir emanetleri heybeye çabuk çabuk bir anda doldurdu, ayağa kalktı, heybeyi de boynuna geçirdi. Ağır yükün altında zorlanıyordu. Amber Bey gözleri yaş içinde kalmış, onları teker teker kucaklayarak öptü. Şimdi babaları, kocaları cephede kalmış kızlar, delikanlılar, dullar bayram edecekler.
Oğulları cephede kalmış yaşlılar da diye ekledi Mehmet.
Önde Amber Bey, arkada eşkıyalar aşağıya kadar indiler. Elinde lamba kapıyı açan Amber Bey onlara son bir kere daha ''Allah sizden razı olsun, Allah tuttuğunuzu altın, gazanızı mübarek kılsın.'' dedi.
''Kapının önünden çekil.'' diye buyurdu Mehmet. ''Pencerelerin önünde de kimse kalmasın.''
Amber Bey koşarak merdivenleri çıktı. Evdekilerin hepsini yere yatırdı. İnce Mehmet'in ne demek istediğini anlamıştı. Birden bir yaylım ateşi patladı. Kapılara, pencerelere yağmur gibi kurşun yağıyordu. Ve İnce Mehmet, Ferhat Hoca, gür sesli Kasım, öteki eşkıyalar hep bir ağızdan bağırıyorlardı.
İnce Mehmet çetesi, İnce Mehmet çetesi, aç kapıyı Amber Bey, aç kapıyı, ya canını alacağız ya altınları.
Yukarıdan Amber Bey de kasaba yönündeki pencereyi açmış, yönünü aşağıya dönmüş, olanca sesiyle onlara karşılık veriyordu.
Aldınız ya, hepsi bu kadar, bu kadar, bende bir zırnık bile kalmadı, hepsini aldınız, aldınız.
Kasabalılar kurşun seslerine derin uykularından sıçrayıp uyandılar. Kurşun seslerine İnce Mehmet, İnce Mehmet, Amber Bey, Amber Bey bağırtıları karışıyordu. İnce Mehmet kasabayı Amber Bey'in konağını bastı dediler. Büyük bir endişeyle sonucu yatakların içine büzüşüp beklediler. Bu sırada jandarmalar da eşkıyalara karşılık vermeye başladılar. Eşkıyalar bir yarım saat sonra arkadaki tepeye çekildiler, yaylım ateşlerini orada sürdürdüler. Jandarmalarla tam karşılaşmaları Akarca Ormanı'nda oldu. Sabaha kadar tüfek yalımlarına kurşun sıktılar. Sabahın alacasında bir de baktı ki Mehmet, Asım Çavuş tam önünde.
Teslim ol diye bağırdı Ferhat Hoca.
Asım Çavuş şaşkın şaşkın ayağa kalktı, ne yapacağını bilemeden. Kendi yöresinde birkaç kere döndü. Temir onun yanına vardı, tüfeğini elinden aldı. Asım Çavuş ortada şaşkın öyle kala kaldı. Jandarmalarla eşkıyalar arasındaki çarpışma daha öyle yoğunlaşarak sürüyordu. Mehmet yat aşağı Asım Çavuş diye bir daha bağırdı. Temir onu ceketinden çekip yere almasaydı kurşunu yiyordu. Sürünerek yanına vardı.
Temir, çavuşumun silahını ona geri ver dedi.
Tanıdın mı beni çavuşum?
Çavuş onun yüzüne dostça baktı.
Seni tanımaz mıyım İnce Mehmet dedi. Hiç değişmemişsin. Ben seni eşkıyalı bırakmış biliyordum.
Geriye döndüm çavuşum dedi Mehmet. İyi ki de dönmüşüm. Seni dünya gözüyle bir daha gördüm ya. Kasabayı bastığına iyi yapmadın.
Kasabayı basmadım çavuşum.
Sürüne sürüne bir kayalığın ardındaki çukura indiler. Burasını hangi yerden olursa olsun kurşun tutmuyordu. Yan yana oturdular, sırtlarını kayaya dayadılar. Çavuş çantasından bir sigara çıkarıp Mehmet'e uzattı, sigaralarını yaktılar. Temir onları korumak için az ilerlerindeki kütüğün arkasına yatmış, önlerindeki en küçük bir yerleri gözüken jandarmalara basıyordu kurşunu.
''Kimseyi vurmayın.'' diye buyurdu Mehmet, ''çavuşumun hatırı için.''
''Üç jandarmayı kolundan vurdum.'' diye övündü Temir.
''O kadar olur.'' dedi Mehmet.
''Niçin kasabayı bastı Mehmet? Bunu sana hiç yakıştıramadım.''
''Amber Bey'i soyduk, ondan emanetleri aldık. Yukarıda, dağlarda çok fıkara var, babaları cephede kalmışlar.'' Biliyorum dedi Çavuş. Bari emanetler yüklü müydü?
Çok yüklü. İki heybe gözü altın. Bütün dağları donatacağız.
Sizden ağalar beyler çok korkuyorlar. Arif Sahin Bey'in çiftliğini basmaya adam gönderdiler. Senin uzun cabbarı. İnce Mehmet soydu diyecekler.
Arif Sahin Bey de sizin üstünüze ordu çekecek. Ortalığı kasıp kavuracak.
Çok zulmedecekler fakir fıkaraya.
Asım Çavuş'un gözüne Mehmet'in giydiği gömlek ilişti. O gömlek bu gömlek değil mi Mehmet diye sordu.
O gömlek dedi Mehmet.
Korkuyorum.
Neden korkuyorsun Çavuş'um?
Anacık Sultan'a bir şeyler yapacaklar. En çok ona diş biliyorlar.
Ona hiç kimse bir şey yapamaz.
İnşallah dedi Çavuş inanmayarak. Bu sefer Mehmet onun gözlerinin içine soru dolu gözlerle baktı.
Çavuş sor dedi.
Sen muallim Zeki Necat Bey'i hiç duydun mu? Hani altın madalyası var. Şahin Bey'in kara yılanın arkadaşı, bir ayağı da topal.
Onu kim bilmez ki Mehmet? O gerçek bir kahramandı. Düşman karşısında bir aslan kesilirdi. Maraş'ta, Antep'te, Karboğaz'ında Fransızlara kan kusturanların başında hep o vardı. Çanakkale'de, Yunan'da.
Onu öldürdüklerini duydun mu?
Duymaz olur muyum dedi Çavuş. Onu öldüreni de Mehmet adında birisi öldürmüş.
Mehmet derken yüreğine tıp etti. Gene Mehmet'in gözlerine soru dolu gözlerle baktı. Üstlerinden vızır vızır kurşunlar geçiyordu.
O Mehmet benim işte Çavuş'um. Abdülselam Hoca'nın yeğeni olan.
Asım Çavuş elini uzattı. Sıcacık sevgi dolu gözlerle onun gözlerinin içine bakarak elini onun elinin üstüne koydu, sıktı.
Bunu iyi yaptın işte dedi. Gözleri doldu. Bir kahramanın kanını yerde koymadın. Dağa geri döndüğüne değdi.
Boğazını bir yumruk gelmiş tıkamıştı. Dokunsan ağlayacaktı.
Seyranlı Hürri Ana orada kaldı öyle mi?
Orada kaldı. Abdülselam Hoca yiğit adam. Çok görmüş geçirmiş. Ferhat Hoca'nın da arkadaşı.
Biliyorum.
Demek benim uzun cabbar İnce Mehmet oldu ha?
Başka çaresi yoktu. Seni öldürmeye gelsin diye onu çok zorladılar. Kabul etmedi.
Biliyorum. Topal Ali nasıl? Kasabada daha değil mi?
Kasabada. Bir gün Murtaza Ağa'da, bir bakmışsın birkaç gün sonra Molla Duran Efendi de. Görme Topal'ı sen. Arap atlar üstünde, lenger şapka başında. Ben ömrümde ne böyle akıllı, ne böyle yürekli, onurlu bir adam daha görmedim. Bana öyle geliyor ki bu adam dünyada yalnız senin için yaşıyor.
Kendini suçlu sayıyor bana karşı. Hatçe'nin kendi yüzünden öldürüldüğü düşüncesini içinden söküp atamadı. Gün doğuncaya kadar üstlerinden vızır vızır geçen kurşunların altında böylece konuştular. Gün doğarken Temir,
''Baksana İnce Mehmet'' dedi, ''baksana şu jandarmaları. Her bir yerleri açıkla, deli mi ne bunlar, hepsini armut gibi düşüreceğim.''
Düşürme dedi Mehmet.
Çavuş ayağa kalktı, palaskasını manevra kayışını düzeltti. Kendisine bir süre çeki düzen verdi, üstünü çırptı.
Ben gidiyorum Mehmet.
Kimse görmedi, kimse bilmez ya birlikte olduğumuzu.
Bilemezler dedi Çavuş, bilseler ki ne olur.
Kucaklaştılar, Mehmet Çavuş'u ellerinden öptü. Çavuş da Mehmet'i yanaklarından. Dünya gözüyle bir daha birbirimizi gördük ya, bundan sonra ölsem de gam yemem.
Ayrılırken Çavuş, İyi ettin oğul dedi. Çok iyi ettin muallim Zeki Nejad'ın kanını yerde koymadığına. Allah seni kazalardan belalardan esirgesin.
Ayrıldılar. Mehmet eşkıyalara ateşi kesmeleri için emir verdi. Ne olur ne olmaz Asım Çavuş'a kör bir kurşun değebilirdi. Biraz sonra jandarmalar da kestiler ateşi. Bu gece ümmette kalalım dedi Ferhat Hoca. Bizi iyi ağırlar. Jandarmalar yeniden toparlanıp dağa çıkıncaya kadar aradan bir hafta geçer.
Asım Çavuş dedi Mehmet, ne adam be, bana öyle geliyor ki bizim muallim Zeki Bey'in has arkadaşı.
Yolda uzun uzadıya Asım Çavuş'u konuştular.
Öyle bir adam onlara hiç yakışmıyor, keşke bizim aramızda olsaydı dedi Ferhat Hoca.
Bizim aramızda değil mi hocam?
Değil dedi hoca üzülerek.
İnce Mehmet'in kasabayı bastığı Amber Bey'deki emanetleri iki heybe gözü dolusu altına aldığı, bu altınları da köy köy dolaşarak babaları Kafkas cephesinde Çanakkale'de kalmışlara dağıtacağı, birkaç gün içinde Kozan'dan Osmaniye'ye, dört yola, Adana'ya, bütün ovaya, dağlara yayıldı. Çok insan sevindi, bir kısım insanın da ödü koptu. Haberi duyan Hürri Ana sevincinden o gece sabaha kadar uyumayıp kendi ölüsünü deveye yükleyip devenin başını çeken Ali ile konuştu, ziller takarak oynadı. Ne Zeki Nejad'ın karısını, ne Seyran'ı, ne de elinde tüfeği onları bekleyen Müslüm'ü sabaha kadar uyutmadı. Bunun arkasından Arif Sahin Bey'in çiftliğinin basıldığı haberi ulaştı. İnce Mehmet kasabadan sonra gitmiş onun da çiftliğini basmış, ondan da iki heybe gözü dolusu altını almış dağlara çekilmişti.
Altın neyse ne, hiçbir kıymeti yoktu altının. Kahyası canı kadar sevdiği, birlikte cephelerde çarpıştığı, altı adamı çarşının ortasında o kadar milletin gözünün önünde öldürdüğü halde, onu bir tek gün bile hapiste yatırmadığı kahyası Hacı Ali Çavuş öldürmüştü. Bunun da o kadar kıymeti yoktu.
Bu da o kadar koymazdı Arif Sami Bey'e. İnce Mehmet büyük, çok büyük. Hiçbir zaman Arif Sami Bey'in hiçbir biçimde bağışlayamayacağı bir suç işlemiş, Mustafa Kemal Paşa'nın ona yadigar olarak verdiği altın köstekli, üstünde paşanın tuğrası olan saati, babasının boynunu sıka sıka ondan koparmıştı. Koparmış Mustafa Kemal Paşa'nın üstünde adı yazılı saat size değil, sizin gibi yalancılara, asker kaçaklarına değil, Molla Kerim'e, Kara Yılan'a, Şahin Bey'e, onlar da öldüklerine göre eşkıya Bayramoğlu'na yakışır demişti. Artık İnce Mehmet'in sonu da gelmişti. Artık onun üstüne bu öfkeyle orduyu çeker getirirdi Arif Sahin Bey. Ama ordunun da onunla başa çıkabileceği şüpheliydi. Çünkü o Selahaddin-i Eyyubi'nin giydiği, düşman ordusunun içine dal kılıç daldığı tılsımlı gömleği giymişti. Bu gömleği giyen Selahaddin-i Eyyubi Kudüs kapılarında dal kılıç demir donlu Haçlı orduların içine bir kaplan gibi dalmış, kılıç sallaya sallaya öbür yanından tek başına çıkmıştı. Ve bu gömlek sayesinde kutsal toprağı onlara mezar eylemiş, kutsal Kudüs şehrine onları sokmamıştı. Kırk göz ocağı bu gömleği Yunan savaşına gidip de gelmeyen 16 kişisinden bir tekine bile giydirmemiş, onun sahibi var, yakında gelecek, gömleğini giyecek demişti. O da işte anlı şanlı İnce Mehmet olarak Toros dağlarına kaplan gibi dal kılıç dalmıştı. Kasabanın ileri gelenleri o gün bugündür toplantı halindeydi. Sevinçlerinden yanlarına varılmıyor, bugün yarın Arif Sahin Bey'i bekliyorlardı. O gelecek ortalığı kasıp kavuracaktı. Onun bile Türkiye Cumhuriyeti'nin bile İnce Mehmet'le başa çıkabileceği müşküldü ya, olsun. Bu seferki bir küçük eşkıya hareketi değildi. Tılsımlı gömleğin ünü bütün Çukurova'yı tutmuş, Toroslara açmış, bütün Anadolu'yu sarmış, dağlar silahlı binlerce Mehmet'le dolmuştu. Bunlar da hep o gerici Anacık Sultan yüzünden olmuştu. Anacık Sultan çok bilinçli hareket ediyor, eşkıyayı, hırsızı, kaçakçıyı, kanlı katilleri öç almak için kullanıyordu. O bu kasaba ileri gelenlerinden, Ankara'dakilerden de daha bilinçli, daha kurnazdı. Halkı, gelenekleri icabı çok iyi tanıyor, istediği gibi yönlendiriyor, kurşuna dizilmiş ölümcül, yağır, uyuz, rengi belirsiz bir kır atı, bir küheylan olarak diriltiyor, göklere 40 ak libas giymiş iyili kimselerle 40'lar 7'ler cebine uçuruyordu. Suç bizim dedi Zülfü kurnaz kurnaz gülerek, önce biz o atın ağzına Allah mührünü bastık. De git sen de diye kızdı Murtaza, İnce Mehmet'in atının ağzını biz mi Allah adıyla mühürledik, onu biz mi uydurduk sanıyorsun? Biz mühürledik diye diretti Zülfü Bey. Bir boktan atın başına kim koydu 3.000 lirayı? Biz o boktan atın başına büyük bir servet koyar da onun yerine merasimle bir uyuz atı kurşuna dizersek o da dirilir. Biz dirilttik. Neredeyse gırtlak gırtlağa geleceklerdi Zülfü Bey ile Murtaza. Emekli muallim Rüstem araya girdi. Beyler dedi, bizler, biz arkadaşlar, biz kader birliği etmiş kişiler nedense birbirimizi çok kolay incitiyoruz. Çok hissi kişiler olduk, birbirimizi kolay suçluyoruz. Bu at işinde hiç kimsenin bir kabahati suçu yok. Eğer elimize aldığımız silah geriye tepmemiş olsaydı biz İnce Mehmet'i yarı yarıya öldürmüş olacaktık. Ama düşünemedik ki, cemiyet kanunlarını göz önüne getirmedik ki, İnce Mehmet'in atının ağzındaki Allah mührü 10.000, 100.000 yıldan bu yana basılıp durur. Ah ile Yusuf'un atlarının da, İskender'in, Muhammed'in, Ali'nin, Köroğlu'nun atlarının da ağızlarına Allah mühürleri basılmıştı. O gariban İsa peygamberin bir atı olsaydı onun da atının ağzına kalıp gibi ışık saçan mührü basarlardı. Efendiler, unutmayın ki İsa'dan önce 6-7 bin yıl önceleri bizim Çanakkale'deki Troya harabelerine savaşmaya gelen Ah ile Yusuf'un atlarının ağzına bile bu mührü basmışlardı. Efendiler, unutmayalım ki atların ağzına mühür basmayı biz icat etmedik. Şimdi biz birbirimize düşmeyelim. İnce Mehmet bize en büyük iyiliği yaparaktan Arif Sahin Bey'in çiftliğini bastı ve babasının gırtlağını sıkarak kutsal saatin elinden aldı. Keşke babasını da öldürseydi. Bizim kasabamızı basması hiçbir şey ifade etmez. Bizim kasabamız çok basılmış, çarşılarımızın ortasına çok insan, kartal gibi beyler öldürülmüş, kimsenin tüyü bile kıpırdamamıştır. Önemli olan o kutsal saattir. Saati akıl ettiğinden dolayı en büyük düşmanımız İnce Mehmet'i hep birden tebrik etmeliyiz. Anacık Sultan'a gelince, o saatin çalınmasından daha büyük bir tehlikedir ve irtica eşkıyalık olarak İnce Mehmet'in şahsında hortlamıştır. Bu metodu kullanabilirsek, Arif Sahin Bey'i ikna edebilirsek o bizim kadar tecrübelidir. Bir çarşı tellalının oğludur. İrticağın da eşkıyalığın da baş kaldırmanın da ne olduğunu hepimiz kadar bilir. Biz şimdi onu nasıl karşılayacağımızı, öfkesini nereye kanalize edeceğimizi düşünelim. Arif Sahin Bey, unutmayalım ki buradaki vakayı layıkıyla Ankara'ya, ne pahasına olsun Ankara'ya arz etmeyecektir. İşine gelmez. Bu bir tecrübe sabittir. Ben size derim ki onu korkutalım, onu bizzat can telaşına düşürelim ki. Doğru, düşürelim. En güzel yol bu. Bir adamın canına değmeyince.
Düşürelim ya, bu sefer de biri iyice korkar, can telaşına düşer de bir daha bu kasabaya ayak basmazsa.
İşte o zaman ayvayı yedik. Korkmayalım diye ayağa kalkıp bacakları üstünde yaylandı Zülfü. Ben onun ciğerinde kaç damar var bilirim. Siz de biliyorsunuz ki ben onu gayetle yakından tanıyorum. O ne kadar korkarsa bir hadisenin üstüne o kadar gider. O öyle bir adamdır ki korktuğu kadar yaşayan bir insandır. Onu korkutmalıyız. Bir hadise eğer onun canına gelip de dokunmazsa dünya yansa onun umurunda olmaz. İnce Mehmet Mustafa Kemal Paşa'nın saatini almış. Unutmayalım ki bu saat bu dünyada yalnız sana layıktır diye Bayramoğlu'na vermiştir. İşte bu hadise onu ta kalbinden yaralar. Tanrı gibi gururludur o. Bu mühim hadisenin de üzerine duralım. Elimizdeki en büyük koz bu.
Budur dedi Zülfü Bey. Ben onu çok iyi tanırım. O Tanrı kadar gururlu olmaya kendi kendine alıştırmış bir kişidir.
Bir eşkıyanın Bayramoğlu da olsa, İnce Mehmet tarafından da vuku bulsa bir insanın kendisinden üstün sayılmasına dayanamaz. Arif Sayın Bey'i nasıl karşılayacaklarına, ona nasıl davranıp onu nasıl etkileyeceklerine günlerce tartışarak, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak için büyük çabalar harcayacaklarına karar verdiler.
Sinek pis değil ya, mide bulandırır dedi Murtaza. Şu İnce Mehmet işi bitmeli artık.
O sinek değil dedi emekli muallim Rüstem Bey. O gırtlağımıza yapışmış bir kaplan, bu vatanın istikbalini söndürecek bir tufandır.
Şu çalık akıcıyı bu kadar da büyütmeyelim diye onları yatıştırmaya çalıştı Taşkın Halil Bey. Murtaza bugün o kadar söze katılmıyordu. Kafası hep Topal Ali ile meşguldü. İnce Mehmet'in dağda olmadığına dair Kur'an'a el basarak yemin etmişti. Ama şimdi ne olmuştu? Asım Çavuş, öteki jandarmaların hepsi onu kendi gözleriyle görmüşlerdi. Durun bakalım, o yiğit alçak Topal Ali buna ne diyecekti? Bir an önce bunları bırakıp Topal'ı bulmaya can atıyordu.
17. dizinin sonu. Sayfa 389.